Ayrım 42 Kanatsız Kuşlar Louis de Bernier Sayfa 550 86. Bölüm Mustafa Kemal 22 Mustafa Kemal'in Britanyalıları yıldırıp galip gelmesi için yalnızca bir ay yeterli oluyor. Fransızlarla İtalyanların kendisine ne isterse vermekten mutlu olduklarını biliyor ki, istediği de yabancı askerlerin Trakya'dan ve İstanbul'dan çekilmesi. O da zaten yola çıkmaya hazır olan gemilere Çanakkale'de Karadeniz'e geçiş güvendiği sağlamaktan mutlu olacak. Birlikleri artık Çanakkale ve İstanbul üstüne yürüyorlar. Kısa bir süre sonra İzmir adını alacak olan Smirna'da Mustafa Kemal solunda evleneceği ama her ikisi adına da ne yazık ki karakterinin kendisininki kadar güçlü olduğu anlaşılacak olan kadınla tanışıyor. Lloyd George Bakanlar Kurulu'nda Mustafa Kemal'e karşı koyacağını açıklıyor. Her daim savaşçı Winston Churchill özel bir sefer kuvveti göndermek istiyor. Ne var ki yardım etmeye istekli tek müttefik Yeni Zelanda oluyor. Mustafa Kemal Fransız Yüksek Komiserini birliklerinin zaferle İstanbul'a girmesini engellememeye ikna etmeyi başarıyor. Sonradan bir gazeteciye birliklerin fiilen bulundukları yere ilişkin hiçbir fikrinin olmadığını da itiraf ediyor. Fransızlar ile İtalyanlar Britanyalılara yardım etmek üzere gönderilmiş gemileri geri çekiyorlar. Lord Curzon yelken yepelek kendisiyle birlikte Poincaré'yi gözyaşları içinde bırakan bir hırgüre girişeceği Paris'e gidiyor. Türk süvarisi Britanyalıları Çanakkale'de geriden zorluyor ama tek kurşun atılmıyor. İşte tam bu sıradadır ki Türk subaylar gelip Britanyalılardan dikenli tel ödünç alıyorlar. Beyefendilere özgü bir anlayış çerçevesinde buhran sona erdiğinde iade etmek üzere. Fransızlar Mustafa Kemal'e istediği her şeyi veren bir planı kabul ediyorlar. Ama Britanyalıların bundan haberi olmuyor. Onlarsa Kemal'e bir ultimatum vermeye karar veriyorlar. Ama General Harrington bunu ona iletmemenin daha iyi olacağına karar veriyor. Birkaç bin adamla Mustafa Kemal'i yenilgiye uğratamayacağını biliyor. Poincaré fevkalade rahatlarken Lloyd George kızıyor ama nihayet de ateşkes müzakereleri başladığından ortalık sakinleşiyor. İsmet Paşa önemli bir müzakereci ve kısmen sağır olduğundan sıkıcı ve münasebetsiz her şeyi duymamış gibi yapıyor. Yunanistan'da hercai gönüllü halk kısa bir süre önce öydesine aşırı bir sevinçle karşılamış olduğu Kral Konstantin'e sırt çeviriyor. Aniden kendisinden ne kadar nefret edildiği hatırlanıyor ve en büyük düşmanı Eleftherios Venizelos'un başlattığı savaşı kaybetmekle suçlanıyor. Konstantin en büyük oğlu lehine tahtından feragat ediyor ve 4 ay sonra Sicilya'da sürgündeyken hem kendisi kırık hem kalbi kırık bir adam olarak ölüyor. Bütün Yunan kraliyet ailesinin aldığı acı dersi o da almış. Yunan halkı bir krala ancak bir devlet başkanı olduğunda iyi muamele ettiğinden sürgünde yas tutmak evde hüküm sürmekten daha iyi. General Hazianestes ile 5 bakan mahkemeye veriliyor ve kurşuna dizilerek öldürülmeye mahkum ediliyor. General Hazianestes rütbe tenzilinin bir başkası tarafından uygulanmasındansa cesaretle ateş kıtasının önüne çıkmadan önce kendi nişanlarını üniformasından şahsen söküyor. Bacakları bedenin altında sağlamca duruyorlar. Camdan ya da şekerden yapılmamış oldukları ortaya çıkıyor. Onun ve arkadaşlarının idamı dünyanın geri kalanında büyük bir öfke uyandırıyor. Çünkü günah keçisi haline getirildikleri aşikar. Anlaşılmaz biçimde temize çıkartılan Venizelos tekrar ortaya çıkıyor. Yunanistan'daki yeni askeri junta Trakya'yı elinde tutma niyetini açıklıyor. Bu nafile hırsa yalnızca Lloyd George biraz sabır gösteriyor. Kemal müttefikleri savaşla tehdit etmeyi sürdürüyor ve sonunda istediği oluyor. Doğu Trakya tamamen Türk kalacak. Büyük Rum nüfus alışılmış yürek burkan ve acılı sahneler yol kenarlarındaki ölümler ile yola düzülüyor. Onlardan boşalan yeri ana yurtlarından uzun ve umutsuz yolculuklarla kopan Bulgaristan ve Yunanistan kökenli Türk mülteciler ancak yıllar sonra dolduruyorlar. Tarih tekrar başlıyor. Felaketlere yol açan Lloyd George iktidardan düşüyor ve Winston Churchill görevden ayrılıyor. Mustafa Kemal yepyeni bir ülkenin inşaatına girişiyor. Önce padişahlığı ardından halifeliği lağvediyor. Laik bir anayasa düzenliyor. Arap alfabesinden Latin alfabesine geçilmesini sağlıyor ve böylelikle kastı bu olmasa da Osmanlı döneminden kalan düzensiz arşivleri gelecekte hemen hemen hiçbir tarihçinin okuyamamasını da güvence altına almış oluyor. Kadınlara eşit haklar sağlıyor ve hem peçeyi hem de fesi yasaklıyor. Koskoca sanayiler kuruyor. Kendisi ölür ölmez ki böyle bir şey olursa onun ardından kimsenin tek kişi iktidarına ilgi duymayacağına inanıyor, batı tipi liberal bir demokrasiye giden yola girilmesi için bir dizi girişimde bulunuyor. Mustafa Kemal ayrıca hükümlerden bir tanesi de hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar, bütün Türkiye'li Hristiyanların Yunanistan'a gönderilmesi koşulunu içeren Lozan Anlaşması'nı da imzalıyor. Bir başka hüküm de ister Rum ister Türk kökenli olsunlar ve konuştukları dilde dikkate alınmaksızın bütün Yunanlı Müslümanların Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilecek olması. Ölçüt etnik olmaktan ziyade apaçık dinsel ve konuyla ilgili masum insanlar hesaba katılmadığı sürece bu gelecekteki çatışmaların önlenmesi adına iyi bir fikir gibi görünüyor. Bir gün Türkiye'de buna demografik katastrof denecek. Çünkü her şeyin nasıl yapıldığını bilenler Hristiyanlar. Türkler asker, topraksız köylü ve toprak ağaları. Ama Hristiyanlar tüccar ve zanaatkar. Onların yetimi 10 yıllar boyunca ekonominin düze çıkmasına engel olacak. Yunanistan'da ise buna Küçük Asya katastrofu deniyor. Gidenler sonsuza kadar keyfi bir biçimde cennetten atıldıklarını hissedecekler. Yunanistan'a 1,5 milyon insan gelecek. Barınmaları ve uyum sağlamaları için çaba gösteren hükümete büyük zorluk çıkartacak. Beraberlerinde öğrenimlerini, incelmişliklerini, yeteneklerini, özlemlerini ve ileride rembetika haline alacak olan müziklerini de getirecekler. Ayrıca mutlak yoksulluklarını ve haksızlığa uğramışlık duygularını ki bu belki de Yunanistan'ın da günü geldiğinde Yunan iç savaşına yol açan komünizmin yükselmesine her şeyden çok katkıda bulunacak. Türkiye'de Hristiyan topluluklarının yaşadığı her yere komiteler gönderilecek. Görevleri mülkün değerini saptamak ki bedelini önceden yollamak mümkün olsun veya bu bedel mültecilere yerlerine varır varmaz ödensin. Bununla birlikte ulaşım imkanı verilmeyecek. Çünkü 10 yıllık bir savaşın ardından Türkiye'nin elinde kalmış olan hiçbir şey yok ve mallar yerine varmayacak. Mültecilerin çoğu için bu da bir başka ölüm yürüyüşü haline gelecek. Eski Bahçe'de ise komitenin gelişi pek ciddiye alınmıyor. İtalyan işgali sayesinde sakin zamanlar geçirmiş olan oradaki Türk ve Rum Hristiyanlar Yunanistan'la yapılan savaştan arta kalan acıyı da pek az hissediyorlar. Onlar hala Osmanlı olduklarını ve Mustafa Kemal'in de padişaha hizmet ettiğini düşünmekteler. Çoğu yıllar önce kesinlikle yasaklanmış olan sarığı hala kullanıyor. Çatışmadan sağ çıkanlar birer ikişer dönmeye başlıyorlar. Artık hemen hemen her gün yapılır hale gelen kutlamalar kaçınılmaz olarak suyun altında korkunç bir keder akıntısı olduğunu ortaya çıkartıyor. Dönüp de ana babalarının yıllar önce öldüğünü öğrenen askerler var ya da erkek kardeşlerini yitirdiklerini. Tarlaların kendi haline kaldığını, hayvanların gittiğini ve evlerin harabeye döndüğünü görüyorlar. Geçen zaman giderek oğullarının sonsuza kadar kaybolduğunu aşikar hale getirse de aileler umutsuz umutsuz dört gözle beklemeyi sürdürüyorlar. Kasaba sakatlarla doluyor. Kara tavuk yakışıklı, tamamen büyümüş, dimdik, güven dolu, madalyalarla donanmış olarak geri döndüğünde İskender'in evindeki sevincin sınırı olmuyor. Nermin o rahatlamayla gözyaşı dökmekten alamıyor kendini ve gururdan çatlayan İskender oğluna kendisinin de Rüstem Bey'le birlikte Şaki kovalayarak iyi bir savaş çıkardığını anlatıyor. Abdül Krisostomos'un tüfeğini alıp ava gidiyorlar. Hem Kara Tavuk hem ağabeyi bir geyik vuruyor ve İskender birini kaçırıyor. Kara Tavuk ona cephanede bir sorun olduğu konusunda güvence veriyor ve bir sonraki hedefi bilerek kaçırıyor. İbrahim geri geldiğinde durumu berbat ve tir tir titremekte. Elleri o kadar çok titriyor ki bardaktan su içemiyor. Annesiyle kız kardeşlerinden ödü kopmuş gibi görünüyor. Bir köşeye siniyor ve gözlerini koluyla gizliyor. Filotei koşup onu görmek için duyduğu isteği zor zapt ediyor. Ama kırık burun Ali az sonra Charitos'un kapısında belirip düğünün ertelenmesi gerektiğinin aşikar olduğunu söylüyor. Anlaşmayı bozmayı öneriyorsa da Filotei bu öneri kendisine annesi tarafından iletildiğinde şiddetle reddediyor. Hırsla çeyizini işlemeye devam ediyor. Ali, İbrahim'in yorgun ve çok hasta olduğunu söylüyor ama kısa bir süre sonra herkes onun yarı delirmiş olduğunun dedikodusunu yapmaya başlıyor. Drosula bunu arkadaşına çıtlattığında Filotei o kadar kızıyor ki Drosula bir daha asla bu konuyu açmaya cesaret edemiyor. Filotei bir sefaletin yerini bir başkasının aldığını anlıyor. İbrahim'le yollarının kesiştiği her anı hatırlıyor. Sürekli bunları anlatıp duruyor. Herhangi bir yörüngesi ya da neticesi olmayan küçük hikayeler bunlar ve kısa bir süre sonra Drosula ile Leyla Hanım dinler gibi yapmakla yetiniyorlar. Özlemi Filotei'yi kanser gibi yiyip tüketiyor. Bütün öyküleri bir gün dışarıda yabani yeşillikler toplarken diye başlar gibi görünüyor. Birkaç kapı ötede oturmasına rağmen sevdiğini göz ucuyla dahi göremiyor. Smirna'nın yangın yüzünden büyük oranda harap olduğuna ve bütün Ermenilerle Rumların gittiğine dair haberler gelmiş bulunuyor. Birkaç ay sonra İskender somurtarak çocuklar için yapılmış 500 tane kuş düdükleri dolu raflarını inceliyor. Yorgo P. Theodoro'nun yaşıyor olmasını ve günün birinde gelip düdükleri almasını umuyor. Aksi takdirde bunlarla ne yapacağı konusunda hiçbir fikri yok. 87. Bölüm. Ben Filotei, 14. Başka ne yapabilirim ki? Bekle, bekle, bekle. O kadar uzun zamandır bekliyorum ki, çocukluğumdan beri bekliyorum. Ve şimdi keşke 12 yaşında evlenseymişim diyorum. Çünkü bazı kızlar evleniyor ama çok küçük olan İbrahim'di. 13 bir oğlanın evlenmesi için çok küçük bir yaş. O yaştaki oğlanlar ciddiyetten uzak oluyorlar. Yıllarımı çoğunlukla yalnızca biraz ahbaplık etmek ister gibi görünen Leyla Hanım'la ilgilenerek geçirdim ve bunu kim istemezdi ki? Bunun için bana ödenen sikkelerin aileme hayrı dokundu. Ama bütün bu süre boyunca da içimde özlem vardı, yaşadığım sürece vardı. Boğazımı ve yüreğimi ağrıtan bir özlem bu. Onu ne zaman düşünsem ürperiyorum ve bacaklarımla mideme bir şeyler olmaya başlıyor. Bir çeşit açlık ve huzursuzluk bu. Onu zihnimde canlandırıp duruyorum ve sanki onu sahiden görür gibi oluyorum. Ama ilginç bir görüş oluyor bu. Çünkü görmemek gibisinden bir görüş ve sevdiğimi böyle görüyorum. Yamaca bakıyorum ve yamaç üstünde İbrahim'i barındırmak zorunda. Meydana bakıyorum, meydan içinde İbrahim'i barındırmak zorunda. Bir keçi gördüğümde sevdiğimi düşünüyorum. Çünkü o keçi çobanı ve bazen köpeği, artık bir hayli yaşlı bir köpek olan İbrahim'in mastısını görüyorum. Ve köpeği gördüğüm zaman hangimizin önce öleceğini merak ediyorum. Ben mi yoksa köpek mi? İkimiz de İbrahim'i arzuyla beklemekten öleceğiz. Benim güzel olduğumu söylüyorlar ve bir ara bana peçe taktırdılar. Çünkü erkekleri rahatsız ediyormuşum. Dediklerine göre doğduğum gün bile güzelmişim. Abdülhamit Hoca beni görmeye gelmiş. O bir ermişti ve kız olduğum halde beni kutsamış. Leyla Hanım bana daha da güzel olmayı öğretti. Nasıl süsleneceğimi, nasıl güzel kokular sürüneceğimi, aynanın önünde oturup da kusursuz olana kadar kendime nasıl çeki düzen vereceğimi. Kusursuzluğun yetersiz olduğunu anlamış bulunuyorum. Bu kusursuzluktan ben bir doğum yatağındaki ağrılar uğruna, onun babasının evinde çalışmanın yorgunluğu uğruna, o evde en sonda gelen kadın olmak uğruna ve karılık vazifelerimin bendeki kusursuzluğu alıp götürmesine acımak uğruna vazgeçebilirim. Sevdiğim savaşlara gittiğinden beri 7 yıldır beklemekteyim. Bu 7 yıl Rüstem Bey'in evinde geçti ve kusursuzluğumun duyduğum özlem yüzünden damla damla akıp gittiğini gördüm. Sevdiğimin dönüp de beni gördüğünde artık beni sevmeyeceğinden korktum. Ve artık döndü. Mezopotamya diye bir yerde savaşmış, akreplerden ve taşlardan ibaret çöllük bir yer ve Suriye'ye gitmiş. Mustafa Kemal'in eski Yunanlılara karşı savaşına katılan ordulardaymış. Bu beni endişelendiriyor. Çünkü babam Hristiyan olduğu için belki artık beni istemez ve artık eski Yunanlılar yüzünden Hristiyanlara yönelik acı hisler var. Şu anda kalbim ağrıyor ve göğsümü sıkıştırıyor. Çünkü o dönmüş bulunuyor ama ben onu göremiyorum. Annesinin yanında bile. Ve biz bir altın sikkeyle sözlenmiştik. Çok zayıflamış, dişleri dökülmüş, sesi paçavraya dönmüş. Konuşması karmaşıp, gülüşü çok tiz ve tuhaf. Elleri titriyor ve diyorlar ki zincirleme sigara içiyormuş. Hatta büyüklerinin yanında bile. Bu yüzden bıyığının ortası turunculaşmış. İbrahim'in babası benimkini görmeye geldi ve dedi ki sevdiğim huzursuzmuş. Savaştan geldiğinden beri kafası doğru çalışmıyormuş. Ve babam Ali'ye düğünün İbrahim dengesini bulana kadar ertelenmesi konusunda anlaştı. Babam bunu bana söylediğinde sanki limon yakısı yakmışlar gibi oldu ve ağladım. Çünkü zaten çok uzun zamandır bekliyorum. Belki de bir 7 yıl daha veya 7 kere 7 yıl daha beklemek zorunda kalacaktım. Rüstem Bey'in konağına kaçtım. Orada benimle bal şeker olan Leyla Hanım'la birlikte gözyaşı döktüm. Birlikte yamaca gittik ve gizlice sevdiğimi gözetledik. Rüzgar gökyüzünde gürlüyordu. Onun kaval üflediğini işittik ki kaval sesi dünyanın en güzel sesi. Mehmetçiklerin ve keten kuşlarının sesinden bile güzel. Onun bir kayanın üstünde oturmakta olduğunu gördüm ve kavalını yanına bıraktı ve köpeğin kulaklarını kaşıdı. Sonra hıçkırmaya başladı ve elleriyle yüzünü ovdu. Leyla ile birlikte sezdirmeden uzaklaştık. Çünkü ağlayan bir adamı dikizlemek olacak iş değildi. Leyla Hanım beni geri götürüp bir aynanın önüne oturttu, saçımı ördü, sonra çözdü ve farklı biçimlerde tekrar ördü. Alışılmadık biçimlere sokarak beni biraz güldürdü. Sevgiyle boynumu okşayıp yanaklarımdan öptü. Drosula Gerasimos'la evlendiğinden beri onun için bir evlatlıktan ve hizmetçiden çok daha fazlası olduğumu söyleyerek bana sarıldı ve teselli buldum. Ona boğazımdaki ağrıdan, midemdeki arzudan, huzursuzluktan, ürpertilerden, derin açlıktan, hiç son bulmayan umutlarımdan ve o olmadığında bile her şeyi içinde onunla görmekten söz ettim. Leyla bana bunun için bir kelime biliyorum dedi. Ben de bana o kelimeyi söyler misiniz dedim. Leyla o kelime agapi dedi. Ben de ne demek o diye sorunca güldü ve dedi ki aptal kız az önce bana anlattığın bütün o şeyler demek işte. Ve ben de hangi dilden dedim. O kimseye söylemeyeceğine söz verdiğince ben de söz verdim. O Rumca dedi. Ve onunla yatağa girdiğinde veya bir tarlanın mahrem bir köşesinde birlikte yatarken, o sana sarılmışken sevdiğine ne demen gerektiğini de öğrenmek ister misin diye sordu. Ben kızardım ve dedim ki söylesenize Leyla Hanım. Dedi ona agapi mu diyeceksin. Ben ezberleyene kadar tekrarladım. Agapi mu, agapi mu. Ve sonra Leyla Hanım ona yüreğindekini açmak istediğinde, hislerin dolup taştığında ve dışarı çıkmak istediğinde sagapo dersin. Ve ben de sagapo, sagapo, sagapo diye tekrarladım. Leyla şimdi söyle bakalım sagapo, agapi mu? Ve ben tekrarladım. Sagapo, agapi mu? Sagapo, agapi mu? Ve o yüzümü okşayarak bu buradaki Hristiyanların yavaş yavaş unutmuş oldukları senin atalarının dili. Ben de benim kendi dilimde kelimeler yok mu diye sordum. Leyla aptal kız var tabii ama Rumca aşk için en güzel dildir. Ve her gece uyumadan önce İbrahim'i düşündüm. O kadar yakınımda olan ama o kadar az gördüğüm, zihnimde onun hayalini canlandırarak ona sagapo, sagapo, sagapo dedim. Sevdiğimin rüyasını görürken mezarların arasında ona doğru koşarken agapi mu diye seslendim. Ve yavaş yavaş anladım ki Leyla Hanım'ın bana söylediği doğrudur. Bu kelimeler dünyadaki bütün dillerin en mükemmelidir. Dünyanın bütün dillerindeki bütün kelimelerin içinde en güzel olanlar bunlardır ve ayrıca söylemek istediğimi en iyi anlatan kelimelerdir. 88. Bölüm Göç. Peder Kristoforos uykusunun türbülansı içinde Tanrı'nın cenazesini bir kere daha gördü rüyasında. Bu rüyanın 1000 tane küçücük ayrıntıda farklılaşan çeşitlemeleri vardı. Kristoforos bir süreden beri bunu etkili bir psikolojik ve ruhsal gerilim kaynağı olarak değerlendirmekteydi. Kısır Lidya kocasının göz altlarındaki siyah halkalardan, yüzünün solgunluğundan ötürü endişelenip üzülüyordu. Ama daha iyi uyumasını sağlayacak bir iksir bulamamıştı. Bu geceki özel çeşitlemede Peder Kristoforos Tanrı'nın cenazesini yöneten papazdı. Soylu bir kötücülük taşıyan yüzü Toyadoslus ile şenlenmiş Azrail de mezar kazıcısı. Azrail cesedin durumuna ilişkin saygısız yorumlarıyla kendisini büyük bir şoka sokmuş ve tam şafakla birlikte kasabaya jandarma girerken Kristoforos da kendi itiraz çığlıklarıyla uyanmıştı. Yine yıllar önce asker almaya gelen ve kara tavuğun babası yerine orduya yazılıp peşi sıra gittiği Osman Çavuş'un komutası altındaydılar. Çavuş kısmen eski yaralarının sağlığına verdiği büyük zarar ve kısmen de yıllardan beri hayatının zor koşullar altında geçmesinden ötürü büyük ölçüde yaşlanmıştı. Topallaması daha belirgin hale gelmişti. Bazen nefes almakta zorluk çeker olmuştu ki bu sorunu zincirleme sigara içmek suretiyle hafifletmeye çalışıyordu. Bu alışkanlıkla kalın bıyığını kahverengiyle sarının çeşitli tonlarına boyamıştı. Kendini hala adam gibi bir asker olarak kabul ediyordu ve gururu sayesinde duruşu dik, konuşması yalındı. Telmessos'tan itibaren günler süren bir yolculuğun ardından kasabaya varınca anında tıraş olmaya gitti. Bunun ardından tazelenmiş olarak ve limon kolonyası kokarak bürosunu meydandaki aynı çınar ağacının altına kurdu. Jandarmaları emirlerini halka iletmek üzere yolladı. Başlangıçta jandarmaların söylediklerine kimse inanmadı ama bunun eşek şakası filan olmadığı çabucak anlaşıldı. Osman Çavuş'un emirleri kasabanın bir umum Hristiyan halkını toparlayıp Telmessos'a götürmekti ki oradan da gemilerle Yunanistan'a götürüleceklerdi. Osman Çavuş'a ulaşım aracı, tayın ve bu işi başarması için gerekli para da verilmemişti. İsterinin eşiğinde Hristiyan gruplarınca çevresinin kuşatılması için aradan çok zaman geçmesi gerekmedi.
Peki evim ne olacak?
Kilitleyin.
Hayvanlarım ne olacak?
Komşularınıza rica edin bakmaları için. Satın.
Annem ne olacak? Hastadır kendisi.
Geride kimse kalamaz.
Oğlum ne olacak? 3 gündür uzakta. Geri döndüğünde ona ne olur?
Arkamızdan gönderilir.
Semaverim ne olacak? Çok kıymetlidir.
Deniz kıyısına ulaşıncaya kadar taşımayacağınız hiçbir şeyi almayın yanınıza. Eğer aklınız varsa yiyecek ve giysi alırsınız.
Yarın bir parça arazi için görüşmek üzere birileriyle toplantı yapacaktım.
İptal edildi.
Eşyalarım ne olacak? Taşıyacak arabam yok ki benim.
Osman Çavuş sakin olmalarını rica etmek üzere elini kaldırarak tekrarlayacaktı. Hepiniz dinleyin. Yeni evinizde kaybettiğiniz her şey tam değeriyle tazmin edilecek. Hepinize sertifikalar verilecek.
Ne zaman? Nerede?
Kesin olarak bilmiyorum. Telmessos'ta bu işin halledileceğini umuyorum.
Yunanistan nerede?
Denizin ötesinde, çok uzak değil, merak etmeyin. Yunanlarla Frankler size bakacaklar. En az eskisi kadar iyi yeni evler bulacaklar size.
Yunanlar da bizim gibi Osmanlı mı?
Hayır, bundan böyle siz Yunansınız, Osmanlı değilsiniz. Ve biz de artık Osmanlı değiliz, Türküz.
Çavuş ellerini iki yana açarak omuz silkti.
Ve yarın kim bilir? Biz başka bir şey oluruz, siz zenci olursunuz ve tavşanlar da kedi olurlar.
Hristiyanlar yanlarında ne alacakları gibi kafa karıştırıcı ve olanaksız bir işle başa çıkmaya çabaladılar. Yaz aylarında hayvanları düzenli olarak yukarı yaylalara çıkartan aileler vardı. Bunlar taşıyabildikleri bütün eşyalarla uzun mesafeler kat etmeye alışkındılar. Buna rağmen onlar dahi böyle bir yolculuğu, böylesi bir telaş ve belirsizlik koşullarında asla yapmış değillerdi. Çoğu insan aşırı bir heyecana apansız tepe üstü dalmıştı. Tam anlamıyla kafa karmaşası içindeydi. Kimileri şoka girmiş ve sessizleşmişti. Kimileri isterik isterik ağlarken, diğerleri de bir yandan tevekkülle mallarını mülklerini toplamaya çalışırken, öte yandan da itaatsizlik ve meydan okuma, jandarmalar gidene kadar saklanma gibi konularda ateşli konuşmalar yapıyorlardı. Kimi yalnızca yiyeceğini ve içeceği suyu yüklenirken, ötekiler nakit para karşılığı satılabilecek bakır kaplar ve drahoma takıları gibisinden değerli eşyaları yanlarına almanın daha iyi olacağını varsaydılar. Kimileri nakit paranın menkulden daha fazla işe yarayacağını düşünerek mallarını ölü fiyatına komşularına sattılar. Kimileri duygusal değeri olan nesneleri toparladı. Kimi de ya daha akıllıca ya da daha aptalca davranarak küçük halat kangalları veya bir çapanın başı gibi yararlı olması veya olmaması olası şeyleri arandılar. Bu gerçekte yoksulların karlı çıktığı aşırı oranda seyrek durumdan biriydi. Zira insanların kat kat büyük çoğunluğu pek az tercih kullanılabilecek gerilimli koşullarda yaşamaktaydı. Bu mütevazi ruhlar da sahip oldukları pek az şeyi bohçaladılar ve herkesten evvel meydanda toplandılar. Onlardan da daha mütevazi olanlar Hristiyan kökenli 12 tane dilenciydi ki bunlar umutsuzluk yerine iyimserlik yaşayan tek gruptular. Kimileri kaçıktı, kimileri özürlü, kimileri de kaçak ama hepsi için birdenbire yeni bir ülkede yeni ve daha iyi bir hayat umudu belirmişti. Verecek hiçbir şey olmayanlardan sadaka dilenerek onlar da yürüyüş kolunu izleyeceklerdi. Bu grubun içinde köpek olmayacaktı. O konuşamaması, kötürümlüğü ve münzevi hayatı yüzünden ırk ve dinle ilgili bütün değerlendirmelerin dışına çıkarak mezarların arasında kalmıştı. Onun gibi meslekleri sayesinde bütün ırk ve din değerlendirmelerinin dışında kalan Hristiyan genel ev kadınlarının herhangi biri de çıkıp gelmedi. Osman Çavuş'un dertleri insanları sıraya dizip yola çıkarma zamanı geldiğinde başladı. İlk önce ortaya öğretmen sorunu çıktı. Daskalos Leonidas meydanda nihayet en son Hristiyan da harekete hazır olduğunda belirdi. Her zamankinden daha da zayıftı ve üstü başı daha da perişandı. Gözlük camları kirlenmiş, Frank usulü giysileri yırtık pırtık ve yağlı bir görünüm almıştı. Kimse onu uyarmayı gerekli görmemiş olduğundan ve kasabada bunu yapacak arkadaşları ya da akrabaları da bulunmadığından neler olduğunu nispeten yakın bir zamana kadar anlamamıştı. Hristiyanların pek çoğu açısından bu olay şahsi bir felaket iken Leonidas açısından bir de üstelik politik ve ideolojikti. Rüyalarının buharlaşıp uçtuğunu görmüştü. Haksızlığa uğramış insanların hissettiği büyük öfkeden cesaret alarak çınar ağaçlarının altında kasaba jandarmalarının sonsuza kadar süren tavla oyunlarını oynadıkları masaya hantalca sıçrayacak cüreti kendinde buldu. Terleyerek ve titreyerek ortada dolaşan kalabalığın dikkatini çekmek için kollarını sallayıp bağırmaya başladı.
''Dostlar, dostlar dinleyin, beni dinleyin, dinlemek zorundasınız.''
''Aşağı in ve sesini kes budala!'' diye emretti Osman Çavuş ona bakarak. Görmezden gelindi.
''Dinleyin! Dinleyin!''
Bu ince kuru sesle Osman Çavuş'un bile dinlemek istemesine yol açan umutsuz ve emreden bir şey vardı. Bu yüzden tüfeğinin dipçiğiyle dizlerinin arkasına vurmaya çalışan bir arkadaşının elini durdurdu.
''Devam edin bakalım!'' dedi Osman. ''Ne diyeceksiniz deyin ve acele edin. Sadece birkaç kelime etmenize izin veriyorum. Hepsi o kadar.''
Kimse Leonidas'ın söyleyeceklerinden kuşkulanmıyordu ve bu yüzden hepsini adeta şoka soktu. Yüzlerini ona çevirirken sessizleştiler ve Leonidas iki elini de hatipler gibi kaldırdı.
''Kadim zamanlardan bu yana'' dedi derse başlar gibi. ''Burada yaşadık biz, memleketimiz burası. Atalarımız en büyük günlerinde şimdi yerde harabelerini gördüğünüz görkemli şeyleri inşa ettiler. Dünya tarihinin en büyük uygarlığı bizim. Size Yunanistan'a götürüldüğünüzü söylüyorlar ama Yunanistan burasıydı. Yine Yunanistan olmalı burası. Yunanistan burası. Biz Yunanlıyız ve burası bizim Yunanistan'daki memleketimiz. Gidemeyiz. Burada yabancı olan Türkler, onlar bizden çok sonra geldiler. Hepiniz evlerinize dönmelisiniz. Gitmeyi reddetmeliyiz. Memleketimiz burası bizim. Patriğimizin ülkesi. Gitmeyi reddetmeliyiz. Yunanistan aşkına ve Tanrı aşkına burada kalmalısınız.''
Ellerinin iki yanına düşmesine izin verdi ve sonra yalvarır gibi avuç içleri yukarı gelecek şekilde tekrar kaldırdı. İnsanlar cevap vermeksizin baklar ona. Memleketin burası olduğu doğruydu ama silah tutan yetkili insanlar varken gitmeyi nasıl reddedebileceklerdi? Muhtemelen dünyanın sığındığı padişah hazretlerinin buyruğu söz konusuyken ve Franklerin gözünü yıldırmış olan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın buyruğu söz konusuyken nasıl meydan okuyacaklardı? Çoğu okuma yazma bilmeyen ve hiyerarşi içinde yetişmiş bu halim selim küçük insanlar aniden nasıl aslan kesilsinlerdi? Bir demagogun liderliği altında bir metamorfoz gerçekleşebilirdi. Ama masanın üstünde dikilen Leonidas böyle biri sayılmazdı. Gülünç ve biraz da kaçık görünüyordu. Osman Çavuş yorgun yorgun ona baktı.
''Hemen inin aşağıya, yoksa sizi vurmak zorunda kalacağım. Bundan zevk alacak değilim ama maalesef zamanımız tükeniyor.'' diyerek pantolon paçasına yapışıp çekti.
Leonidas kendisine doğrulan yukarı dönük çehrelere baktı. Ona öyle geldi ki kendisini, sanki o bir avlaktan kaçmış garip ama zararsız bir hayvanmış gibi, şaşılacak kadar mutedil bir ilgiyle süzmekteydiler.
''İnin aşağı!'' dedi Osman Çavuş.
Ama Leonidas aşağı inmek yerine masada kaldı. Suratını astı, gözlerini kapadı ve hıçkırmaya başladı. Omuzları sarsıldı ve gözyaşları yanaklarından inip çenesinde toplandıktan sonra çizmelerine akmaya başladı. İnsanlar baktı, Leonidas ağladı.
42. Ayrımın Sonu. Sayfa 564.